Ayrım 7. Sami Bey'in ruhu. Parantez içinde 70'li yıllar. Sami Bey'in ruhu bir kuş gibi süzüldü gövdesinden, tavana doğru yükselip yatağın etrafında toplanmış ağlaşan yakınlarına baktı. Emektar Hatice Hanım'la Raif Efendi başında ellerini açmış dua ediyorlar. Karısı da yüzünü dantelalı mendilini gömmüş hıçkırıyordu. Oğulları oldukça soğukkanlıydılar. Küçük oğlan babasının kolundaki altın saati çıkarmakla meşguldü. Büyüğü ise masanın başına çökmüş, ölüm ilanını hazırlamaya başlamıştı. Sami Bey'in ruhu yatakta huzur içinde yatan ve aynalardan tanıdığı kendisine hiç benzemeyen ufalmış gövdesine hayretle baktı. 76 yılın anılarını, düşlerini, aşkları, hırsları, dalaveraları cansız gövdesinden boşalıp üstüne üstüne geldiler. Soğuk bir Kasım günüydü. Akşama kavuşmak üzereydi gün. Dünyadan ayrılmadan önce çocukluğunun, gençliğinin geçtiği semtlere uğramak, çiçek pasajında bir tek atmak ve anılarını yeniden yaşamak istedi Sami Bey. Gidip pencerenin önünde durdu. Aşağıdaki geniş caddede araba ışıkları ateş böcekleri gibi ard arda akıyordu. Bu saatte insan İstanbul trafiği öldürür insanı diye düşündü. Sonra güldü düşüncesine. Ne tuhaf, ne ölümüne alışabilmiş, ne de zaman kavramından sıyrılmıştı henüz. Odadan çıkmadan önce son kez baktı yakınlarına. Küçük oğlu viskisini almıştı bile eline. Mendilini didikleyip duran üvey annesine, "Size bir de kadeh hazırlayayım, iyi gelir. Sinirlerinizi gevşetir," diye teselli etmeye çalışıyordu. Oysa Sami Bey bir gün ölü verirse oğulları ve ikinci karısı birbirlerinin gözlerini oyacaklar diye düşünmüştü hep. Endişelenmişti ama şimdi pencerenin önünde tavana yakın bir zaviyeden karısını ve çocuklarını seyrederken onlara karşı tam bir kayıtsızlık içinde olduğunu fark etti. Umurunda bile değildi onların neler yapacakları. Bambaşka özlemler vardı yüreğinde. Gençliğime giden iç sesini duydu. Gençliğime dönmek istiyorum. İstinye'den yukarı tırmanan yokuşun dibinde buldu kendini. Bir tüy kadar hafif ve kolay tırmanıyordu yokuşu. Yağmurdan ve soğuktan hiç etkilenmeden düşüncelerindeki yere hızla itilmekteydi sanki. Islıkla bir türlü türkü tutturdu. Turnalar uçun, yayladan geçin, yârimi seçin turnalar. Hey gidi deli gönlüm, para yok, pul yok, evlenmeye kalkıyorum dedi Sami. Rakı kadehini arkadaşına uzattı. Kadehleri tokuşturdular, başlarında dikilen rastıklı şişman şarkıcı turnalar uçun yârimi seçin diye bir şarkı söylüyordu. O seçti yârin dedi Nazmi kadına. Başlarından çekilmesi için cebinden bir beşlik çıkarıp uzattı. Kız güzel, sen elini çabuk tutmazsan başkası kapar. Para mara düşünme, bir an önce bas nikahı. İzin alır gelirsin şahitliğini yapmaya dedi Sami. En yakın arkadaşım yanımda olmazsa kıydırmam nikahı bilesin. Genç adamların esmer başları masanın üzerinde uzanıp birbirlerine değdi. Gözleri buğuluydu. Çocukluk arkadaşları ayrılıyordu sonunda. Bir hafta sonra askere gidiyordu Nazmi. Sami'nin kazandığı ilk maaşla veda yemeğine çıkmışlardı bu akşam. Kum kapanının salaş meyhanelerinden birinde üstüne ay ışığı vurmuş denize ve rengarenk takalara karşı oturmuş içiyorlardı. Sami sevdiğini alabilmek için eli ekmeği tutana kadar beklemişti. Yavaş yavaş yoluna koyuyordu işlerini. Yakında evlenecekti. Çok çalışacak, zengin olacaktı. Kendine güveniyordu, iyimserdi. Nazmi erkek askerden dönene kadar ne sular akardı köprülerin altından, belki kendi hurdacı dükkanını açmış bile olurdu. Belki de ortak olup birlikte çalışırlardı. Gencelik delikanlarda mert yürekli umutlu ve bal gibi tatlıydı ilk kazançla yenen balık, içilen rakı. Sonsuz keyif ve gurur veriyordu insana. Sami Bey yokuştan hızla inen arabanın ışıklarından rahatsız oldu. Farları indirmesi için işaret etti ellerini kollarını sallayarak. Hiç oralı olmayan yaklaştı arabalar, birkaç tanesi çok yakınından geçti. Vay be dedi Sami Bey, Mercedes'e bak görüyor musun, bile görmüyor bile beni. Araba tam yanından geçerken eğilip içine baktı. Arka koltukta oturan adamla göz göze geldiler. Dondu kaldı Sami Bey. Mercedes'in arka koltuğuna iyice yumulmuştu Sami Bey. Yanında oturan asırganına bürünmüş karısının saçtığı lavanta kokusundan burnu gıcıklanıyor, rahatsız oluyordu. Çocukluk arkadaşı Nazmi önde şoförün yanına oturmuştu, saza gidiyorlardı. Biraz daha hızlı sür oğlum, bekletmeyelim dostları dedi Sami Bey şoförüne. Sonra ona öne doğru eğilerek ekledi. Ya işte böyle göbeklendik biz de azizim. Ne yaparsın? Her gece bir davet, bir açılış, bir kokteyl. Kokteyl sözcüğünü doğru telaffuz etmeyi öğrenebilmişti nihayet. Ama Allah'ı var aslında hiç sevmiyordu bir elinde içki bardağı öyle saatlerce dikilip ahkam kesmeyi. Tepside dolaşan muzur yiyeceklerden atıştırmayı, ayaklarına kara sular iniyor, midesine gaz oturuyordu. Ama ne çare ki sosyetik yaşamın icaplarındandı bu da. İlk karısının ölümünden sonra iyice açılmıştı işte. Rüyasında bile görse kazanacağını ummadığı paralar kasasına sığmaz olmuştu. Ve şu işe bakın ki iktidara gelecek diye ödünün koptuğu partinin seçimleri kazanması sonucu vurabilmişti vurgununu. Tuhaftı dünya işleri. İkinci karısını seçerken uyanık davranmıştı Sami Bey. Paranın kendini yönelttiği çevreden seçmişti eşini. Alımlı, yol izi bilen kadındı. O da bir ilk evliliği sırasında tutmuştu yükünü. Yaşlı kocası ölünce genç yaşta paralı bir dul olarak yeniden başlamıştı hayata. Sofra kurmasını, konuk ağırlamasını, sosyal yaşamın gerekliliğini ve çat pat da yabancı dil öğrenmişti. Bu yeni eşle birlikte Sami Bey'in evi, semti, giysileri, alışkanlıkları, dostları, düşünceleri, diye siyasi yaklaşımları, her şey ama her şey değişmişti. Damak tadı bile. Artık rakı yerine viski içiyor, köfte yerine bonfile yiyor, yılda birkaç kez yurt dışı yolculuklarına çıkıyordu yeni karısıyla. Şimdi dolabında sıra sıra koyu renk kostümleri, sayısını bilmediği kadar çok markalı kravatları, içlerinde iğrelti durduğu yeni markalı spor giysileri vardı. Karısı ayakkabılarının altında kazık gibi iki çocuk istemediği için oğullarını tahsile yurt dışına yollamıştı. Gazetelerin dedikodu sayfalarında ve sosyete dergilerinde sık sık atları geçiriyordu karı kocanın. Sami Bey görünüşte hoşnuttu yaşamından ama bazı geceler rüyalarında başını ilk karısının dizlerine dayamış, çizgili pijamalar içinde buz gibi rakısını yudumlarken ya da sandık odasına atılıverilmiş sazını tıngırdatırken görürdü kendini. İnceden bir şarkı olurdu dudaklarında ilk karısının. O rüyaları gördüğü gecelerin sabahlarında gözlerini sımsıkı yumar, daha uzun kalmak isterdi yatakta. Birçok daveti geri çeviremiyoruz Nazmi Bey, diyordu karısı. Çevremiz çok geniş. Hemen hemen her akşam bir davet var. Daha doğrusu vardı. Son günlerde terör yüzünden bir durgunluk oldu. Hayliydi. Kimsenin canı gezmek istemiyordu artık. Ne zaman ne olacağı, nerede bir bombanın patlayacağı, silahların boşalacağı belli değil ki. 8-40 yıl, siz 40 yılın başında birkaç günlüğüne geldiniz diye çıkmaya razı oldu Sami bu gece. En çok da eğlence yerlerine bomba atıp duruyorlar birader, dedi Sami Bey. Ne olacak bu işin sonu, diye sordu Nazmi. Çocukluk arkadaşının tez edinilmiş serveti karşısında sinip kalmıştı. Laf ola soruyordu işte, bir şeyler söylemiş olmak için. Ne mi olacak? Asacaksın pezevenklerin hepsini, dedi Sami Bey. Sağcısını da solcusunu da sallandırdın mıydı ipin ucunda? Bak nasıl hizaya gelir hepsi. Elime geçirsem kafalarını kopartacağım. İşlerim alt üst oldu bu serserilerin yüzünden. Her gün sokaklara dökülüp eylem yaparlar. Bir bok bilirlermiş gibi. Neymiş, düzeni değiştireceklermiş. Siz ne anlarsınız düzenden müzenden? Piç kuruları. Çoğunun eli ekmek bile tutmamış. Asacaksın hepsini, hepsini asacaksın. Karısı Sami Bey'in altında kürkünün eteğini çekiştirdi. Ayol, yine üstüne oturdun kürkün. Siz bakmayın ona Nazmi Bey, dedi. O hep telaştadır böyle. Köpürür durur. Ecevit kazanınca hop oturup hop kalkmıştı. Solcular geliyor diye günlerce uyku uyumamıştı. Ne oldu? İhya oldu, ihya. Servetimiz katlandı sayelerinde. Sinirlendi karısının boşboğazlığına Sami Bey, ama ses etmedi. Bir şey söyleyecek olsa laf ebesi karısı yanıt verecekti. Oysa bu konu bir an önce kapansın istiyordu. Böyle işlere hiç burnunu sokmayan sessiz ve uysal bir karısına, ilk karısına andı hasretle. Burnunun direği sızladı, iç geçirdi. Haydi haydi içini çekip durma, dedi karısı. Sen nasıl olsa bilirsin işini, alırsın kokunu. Kokunu. Her durumun sadece senin görebildiğin bir yaralı tarafı vardır. Ticarette yakınlık kanında var senin. Sami Bey lafı değiştirmek için ip gelir haklarından ip, dedi. Yine sinirli sinirli. Mercedes sihirli bir halı gibi içindekileri sarsmadan, hırpalamadan uçuruyor diyorlardı. Nazmi ön koltukta büzülmüş büzülmüştü. Hey büyük Allah'ım, diyordu içinden. Neden ona yürü ya kulum Sami, de bana otur oturduğun yerde Nazmi, neden? Sami Bey'in ruhu bana mısın demiyordu. İpil ipil yağan yağmura. Bir Fatih'e iniyor, çocukluğunu yakalıyor. Bir ilk gençliğine gidip kum kapanı sahillerinden karpuz kabuklarının yüzdüğü kristal denize atıyordu kendini. Bir perşembe pazarındaki hurdacı dükkanına yeni yeni para kazanmaya başladığı günlere dönüyordu. Ama en büyük huzuru ilk karısının yanına vardığında duyuyordu. Önünde dilimlenmiş domatesi, kavunu, beyaz peyniri, karşısında yokluğuna alışamadığı ilk aşkı karısı buğulu ilk ılık sesiyle "Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar" okuyordu. Çocuklarının doğumu, onları Florya'ya denize sokmaya götürdükleri günler, okula başlayışları. Sonra bir hançer soplanıyordu göğsüne. Karısının tabutunun arkasından yürüyordu ağır ağır. Gözyaşları sel gibi düşüyordu yanaklarına. Sıcak mı sıcak, kalabalık bir salondaydı eşimde. Elinde viski bardağı kümelenmiş adamların ortasına dikilip duruyordu. Garsonun gezdirdiği tepsiden üstü mıncık mıncık bir şeylerle süslenmiş minik ekmeklerden aldı, attı ağzına. Yüzünü buruşturdu, ülseri azmıştı, vergi ayıydı, cumhurbaşkanı seçilemiyordu bir türlü. Belirsizlik bütün piyasayı etkiliyordu, fena sıkılıyordu canı. Güçlü bir hükümet gerekiyor bize birader diyordu gözlüğüne bir gözlüklü bir adam. Bugün evime hırsız girse başvurabileceğim, güvenebileceğim bir karakol bile kalmadı ortada. Devlet yok ki polis olsun diyordu göbekli olanı. Otorite efendim, otorite, büyük adamdı Atatürk vesselam, koca milleti dize getirdi. Otorite başkadır diyordu bir başkası. O savaş kazanmıştı, gücünü askeri başarıdan alıyordu diyordu diğeri. Uzun boylu sıska adam, en büyük güç paradır azizim diyordu. Halka para umudunu verdin miydi, paranın pırıltısını gösterdin miydi, bu iş biter o kadar. Kendinin de bir şeyler söylemesi gerektiğini düşünüyordu Sami Bey. Aklına bir şey gelmiyordu oysa. Sallandıracaksın birkaçını ipin ucunda, bak nasıl hizaya girer keratalar diyordu sonunda. Midesi yanıyordu. Hepsi sadece kendi sesini dinliyor ve hep aynı şeyleri söylüyorlardı. Ter parıldıyordu alınlarında, ter sızıp gömlek yakalarının kenarlarına birikiyordu. Cebinden bembeyaz mendilini çıkarıp terini siliyordu Sami Bey. Nefret ediyordu kokteyllerden. Samicim diyordu karısı, bana bir viski daha alır mısın şekerim, buzu bol olsun. Büyük otellerden birinin balo salonunun ışıkları vurmuştu caddeye. Camlar buğuluydu, içlerinde görüntüler, hayretler, hayaletler gibi yansıyordu dışarı. Sami Bey'in ruhu buharı elleriyle silerek dışarıdan içerisini görmeye çalıştı. Yok yok, buralarda vakit kaybetmek istemiyorum dedi kendi kendine. Şimdi doğru pasaja gideceğim. Laternalı'ya gireceğim önce, dayanacağım kollarımı mermer masaya. Ben görmeyeli neler değişti acaba oralarda. Anarşik olayların hükümet buhranlarını, para meselelerini ve tüm kaygılarını geride bırakıp otele arkasını döndü ve sanki kanatları varmışçasına uçmaya başladı pasaja doğru. Sami Bey şişhane yokuşunu tırmanıyordu bir duvarın önünde birikmiş gençleri gördüğünde. 5-6 kişiydiler. Gecenin bu karanlığında ne yapıyor keratalar diye düşündü. Duvara o bitmez tükenmez bol harfli ve hiçbir anlam ifade etmeyen örgüt isimlerini, sloganları yazıyor olmalıydılar. Ne zamandır bıkıp usanmadan bağ yaptıkları gibi. Önce uzun saplı bir fırçayı büyüyecek bir kovaya daldırıyor, sonra boyaları döküyor, saça duvara sürüyorlardı. Acaba hangi taraftaydılar? Vatanı düzene getirecek, değiştirerek kurtarmayı soyunan devrimcilerden mi, yoksa vatanı çarkı tersine çevirerek kurtarmak isteyen ülkücülerden miydiler? Gözlüksüz görebildiğine göre şaşarak okudu. Kahrolusu yorulmuştu. Oturdu duvarın üstüne, yazının tamamlanmasını bekledi. Bir ara karanlıkta rengini pek iyi seçemediği bir araba durdu önlerinde. Gençlerden biri kaçın diye baykırdı. Delikanlılar ikişer üçer sağa sola koşuşurken arabanın penceresinden bir silah uzandı geceye doğru. Sami Bey çok genç bir adamın gergin ve sert yüzünü gördü bir an. Hey baksana, ne yapıyorsun Allah aşkına, deli misin nesin, birini öldüreceksin diye bağırdı. Gördüklerine inanamıyordu. Nemli havada tok bir ses çıkarttı silah. Vuruldum diye bağırdı gençlerden biri. Sami Bey atladı duvardan, manevra yapmaya çalışan arabanın önüne attı kendini. Katiller diye haykırdı. Bir genci vurdunuz, katiller. Araba acı gıcırtılar çıkararak sağa sola savruldu. Hızlı uzaklaştı oradan. Ortalıkta yerde yatan gençten başka hiç kimse kalmadı. Yaralının başına çöktü Sami Bey. Kaçan arkadaşlarından hiçbiri gelmiyordu geri. Oğlum beni "Duyuyor musun oğlum?" diye seslendi. "Kendini sakın bırakma Emi çocuğum, dayan. Hemen hastaneye götüreceğim seni. Birazdan bir araba geçer buradan. Nasıl olsa yeter ki sen dayan." 20'li yaşın kanık oluk gibi akıyordu kaldırıma. Sami Bey ellerini yalanın üstüne bastırıyor, kanamayı durdurmaya çalışıyordu. Birden bir çift far parladı gecenin içinde. Umutla doğruldu Sami Bey. Yaklaşan araba koştu. Ellerini kollarını sallayarak dur işareti yaptı. Bir yandan da avaz avaz bağırıyordu. "Durun, hiç insaf yok mu sizde? Bir genç ölüyor, gencecik bir çocuk ölüyor. Allah aşkına durun, yalvarırım yardım edin." Havaya kaldırdığı kolların arasından kayıp giden bir araba, bir adam karısının yanına oturmuş sazdan dönüyordu. Yolun kenarında yatan yaralıyı görünce yavaşlayan şoförüne çıkıştı. "Yürüsene oğlum," dedi. "Kim bilir neyin nesidir, elin serserisi. Gecenin bu saatinde başımıza belaya satın almayalım, yürü." Sonra önde oturan arkadaşına doğru uzandı. "Hey, köşede bir yaralı ya da sarhoş atıyor bugünlerde," diye söylendi. "Hangi birine yetişeceksin kuzum?" Prosunun küllerini silkti tabloya. Kala kaldı Sami Bey'in ruhu. Yaralı gencin yanına geri döndü. Dizlerinin üstüne çekti başını, saçlarını okşadı şefkatle. "Bir duvar yazısı yüzünden de ölünmez ki böyle," dedi. "Daha çok gençsin çocuğum. Ah oğlum, ah vah evladım. Keşke duvarları yazı yazmakla değişebilseydi her şey. Ölme sakın." Belleğini ateş eden gencin korku, dehşet, umutsuzluk dolu bakışları yapışıp kalmıştı. Kulaklarında "asmalı bunları" diyen çok tanıdık bir ses çınlıyordu. Sağlığında dilinden düşmeyen sesleri duymamak için kulaklarına bastırdı ellerini. Bir süre durdu öyle, çaresizliğini anlayınca yaralının başına yavaşça indirdi dizlerinden, başının altını sırtından çıkardığı ceketini dürüp yastık yaptı. "Dayan yavrum, yalvarırım dayan. İnsanlığı olan biri mutlaka geçer buradan. Seni görür, alır bir hastaneye götürür, kurtulursun," dedi sesi titreyerek. İçinde pasajı son bir kez görmek için ufak bir istek yoktu artık. Ölümün kendini beklediği yere ağır ağır yürüyüp giderken dönüp baktı. Duvardaki yazı tamamlanamamıştı.